Ayrım 41.
Mukavemet yuvalarının kale haline getirilmiş resmi binaların, barikatların işaretlendiği Berlin haritasını gören Minaev pek keyiflendi. Şu işe bakın, Almanlardan da Alman çıktık. Geçen yıl Albay Gabler'in yerini alan General Helwitz, tümenindeki subaylarla askerlere Führer Berlin'in düşmeyeceğine inanıyor dedi. Buraya dev güçler, bol araç gereç ve cephane yığdık. Faust patronlarımız, bazuka benzeri bir tank savar silahı, olduktan sonra Rus tanklarından korkmuyoruz. Başkomutanlık V füzelerini düşmana karşı kullanmaya karar verdi. Bolşevikler Volga'ya sırtlarını vererek aylar boyu Stalingrad'da direnmeyi nasıl başardılarsa, biz de güçlük çekmeden Alman ulaştırma şebekesinin düğüm noktası Berlin'de dayanacağız. Zaferi kazanmak için gerekli her şey bizden yana. Her birimizin büyük özveri göstermesini istiyorum. Assubay Engel, Richter'e, Temel Şemer'de burada pek çok asker olduğunu söylüyor dedi. 200 bin kişi varmış. Richter dikkatle onun yüzüne baktı. Berlin'i korumak istediklerini sanıyorum. Temel, gizli kalması koşuluyla, Haziran ya da Temmuz'a kadar dayanırsak, iki taraftan biriyle barış yapabileceğimizi söyledi. Ruslarla mı, yoksa Amerikalılarla mı? Ondan haberi yok. Berlin'i nasıl koruyabiliriz? Savaşın başı olsaydı başka. General, Stalingrad sözünü etmekle yanlış iş yaptı. Bak, ben bir assubay mıyım? En iyimser bir görüşle artık assubayın 8'de 1'iyim şimdi. O sıra gazeteler, düşman savunma hattını yarmak için 22 bin toptan yararlanıldığını yazdılar. Ama savaş sırasında Vahsen'in rakamlarla uğraşacak hali yoktu. Ateş diye haykırıyor, kimsenin sesini duymadığını görüyordu. Gürültü öylesine büyük, kulakları sağır ediciydi. Ateş diye haykırıyordu Vasya. Almanlar bataryayı ateşe tutmuşlardı. Yidanov öldü. Sedyeciler Greçko ile Luns'u götürdüler. Arzalanan parçalar değiştiriliyor, mermi taşınıyordu. Herkesin yüzü kapkara bir terle kaplıydı. Askerler bir şey duymuyor, görmüyor, hatırlamıyorlardı. Ama verilen komutları iyice işitiyor, düşmanın on saflarını görüyorlardı. Bir şey de unutmamışlardı aslında. Bu cehennemde bile Çernov, karısıyla küçük Yaya'nın kendisini beklediğini biliyordu. Onları düşünmüyordu. Bir şey düşündüğü yoktu o an. Çernov amansızdı, ciddiydi. Top namlusu gibi kızmış, yanıyordu. Ama yine de karısıyla Genya yanındaydılar. Çernov çok yakında olduklarını, Berlin'i geçer geçmez oracıkta beklediklerini biliyordu. Herkesin anıları, korkuları, bir hedefi vardı. Leningrad'daki açlık yılı, bahçe çitinin yanında duran Maşa, Harkov traktör fabrikasında öldürülen anasının bir parmağını emen süt çocuğu, Stalingrad'da 100 gün, cehennem ateşinde 1000 gün. Ortasına geldiği sıra bıçak gibi kesilen yağ filtreleri üzerine bir tez. Seferberlikten sonra doğan küçük Vanya, kadınlar, kentler, nehirler, ana yurt. Vasya haykırıyordu. Ateş! Önünde duman ve alevden bulutun, pembeyle gri karışımı, şafağın sanki size kan karışmış gibi içinde Natasha'yı, sevgili düğme burunlu karısını görüyordu. Berlin'e gelmekle aptallık ettim diye düşündü Hilda. Kurt bana Mart kedisi demekte de haklı. Neden geldim sanki Berlin'e? Johanna Vız gelir bana. Walter burada olduğu için geldim. Böyle bir serseme de nasıl aşık oldum. Onun için geldim Berlin'e. Neredeyse her gece kenti bombalıyorlar. Beni yatıştırmak bile istemiyor. Hilda Walter'a sarıldı. Genç adam humurdandı. Daha erken, uykum var. Saat 8'de Walter işini yolunu tuttu. Kapının önünde toplanan kadınlar gece olup bitenleri konuşuyorlardı. Bayan Müller, kocası uçak savarcıydı. Oder üzerine ateş eden bizim topçumuz dedi. Ruslar geçmeye çalıştılar ama Hans başaramayacaklarını söyledi. Ev sahibinin oğlu 15 yaşındaki Polvik Hilda'nın yanına yaklaştı. Kepçe kulaklıydı. Çakmak çakmak gözleri mor halkalarla çevrilmişti. Merdivenin karanlığında karşılaştılar. Cepheye gidiyorum Hilda dedi Pol. Beni öper misin? Dalgın dalgın çocuğun yanından öptü Hilda. Pol genç kadının başını çevirdiği gibi dudaklarına yapıştı. Asker miyiz değil miyiz yahu? Yanından ayrıldığında Hilda korku içinde düşündü. Bunun gibi küçük çocukları da gönderiyorlarsa durum çok kötü demektir. Bir Morgan Post aldı. gazeteleri hiç okumazdı. Bu yüzden önemli haberleri aradı durdu. Ama gazete Rus saldırısından hiç söz etmiyordu. Almanların Elbe yöresinde başarılı bir karşı saldırıya geçtikleri belirtiliyordu yalnız. Bir de Kızılların yaptığı işkenceler başlıklı bir yazı. Korkunçtu. Hilda sonuna kadar okuyamadı. Kurt, Rusların Asyalı olduklarını söylüyordu. İnekleriyle birlikte yatarlarmış. Doğru dürüst abdesthane yokmuş evlerinde. Bizimkiler de halka çok işkence ettiler. Kurt kadınları astıklarını anlattı. Rusları kızdırdılar iyice. Şimdi de Ruslar kapımıza dayandı. Korkak değilim. Bombardımanlara da alıştım, diyordu Hilda. Her şey yerli yerinde. Yıkıntılar, balkonlarında çiçekleriyle ayakta kalan evler, dükkanlar, tramvaylar, duvarlarda afişler, zafer ya da Bolşevik kargaşalığı. Neden korkuyorum öyleyse? Pudra almaya karar verdi. Dükkan sahibi kadın küçük kutuyu özenle sardı. Parayı saydı ve başladı hıçkırmaya. Magdeburg'a gitmek istiyordum. Arabam bozuldu. Hilda düşündü. Johanna'nın yanına dönsem belki daha iyi ederim. İstasyonda göçmenler oturmuş ya da yere uzanmışlardı. Aralarından yol açıp geçmek çok güçtü. Biri haykırıyordu. Bavulum, bavulumu çaldılar. Bir kadın ağlıyordu. Ştetin'den güçlükle kaçabildik. Ruslar oraya da girdiler. İstasyon memuru Hilda'ya hayretle baktı. Hasta mısınız? Nasıl gideceksiniz? Amerikalılar oraya girdiler bile. Hilda geri döndü. Evinin duvarına halk ordusundan bir yumurcak özene bezene Berlin Alman kalacaktır yazıyordu. Walter eve döndü. Hilda boynuna sarıldı. Tanrım, ne oluyor? Seni o kadar merak ettim ki. Bana yiyecek bir şeyler ver, dedi Walter. Hem öpüşüp koklaşmanın sırası değil. Hilda sinirlendi. Ben namuslu bir kadınım. Kocam var. Benimle nasıl böyle konuşursun? Senin için hayatımı tehlikeye atıyorum. Şu sıra Johanna'nın yanında olabilirdim. Amerikalılar oraya varmışlar bile. Hayvanın birisin. Yumurta tozuyla omlet yapıyor, gözyaşları tavaya akıyordu. Binbaşı Minaif'in alayı Berlin'in doğu kesimine doğru güçlükle ilerlemekteydi. Her yanı çok iyi takip etmişlerdi. Almanların savunması da sıtma nöbetini andırıyordu. Bir coşup bir gevşiyor, sonra yine coşuyordu. Ya Almanlar inatla karşı koyuyor, kent dışındaki evlerde mevzilenip dayanıyor ve karşı saldırıya geçiyorlardı, ya da zorlu rüzgarın önüne katılan sonbahar yaprakları gibi batıya doğru kaçıyorlardı. Minaev sinirinden çıldıracaktı. Heriflerin bir saat sonra bile ne gibi bir oyun oynayacakları belli değil. Özellikle bir tepeyi almakta epey güçlük çektiler. Sanki Minaev olanları görmüş gibiydi. Sağda alev alev yanan şu ev, dikenli tellere yapışan bir istihkamcının ölüsü, yoğun, boğucu duman. Önce Don tepelerinde, sonra Çernobil'deki gibi Şibanov daha da yüklenmeyi öneriyor. General Lütçinski telefonda bas bas bağırıyordu. Ne sallanıyorsunuz? Ortalıkta kimse kalmadığını sandıkları bir sıra Almanlar ateş açıyor. En önemli anda Kojevnikov'un bataryası susuyordu. Kilometreler sayılıyordu. Bu 3 kilometre yüzlercesine bedeldi. Savaş bütün gece sürdü. Ortalık aydınlanmaya başladığında Minaev tepede kurşuni ve iç kapayıcı bir renkle karşılaştı. Dumana karışan sis güneş ışığına bir türlü boyun eğmek istemiyordu. General Lütçinski 48 saattir yatmamıştı. Kısacık bir küçük kanepeye büzüldü, uzun bacaklarını altına aldı. Şimdi ilerleme sırası Kaşkin'deydi. Tankların öne sürülmesi iyi olmuştu. Almanlar her yanı mayınlamamışlardı. Rahatça yol alınabiliyordu. Üstelik istihkamcılar yiğit kişilerdi. Bir saat uyuyabilirim herhalde. Uyku da bir türlü gelmek bilmiyordu. İşte Berlin. Berlin'in düşündüğü yoktu. Aslında bu düşünce onda yer etmişti. Tıpkı savaştan önceki hayatı, Moskova, incecik kırışıklıklarla çevrili Geyna'nın tatlı bakışları gibi. 8 yıl önce basit bir tabur komutanı olan Lütçinski, güneşin altında kavrulan Madis sokaklarından birini izliyordu. İspanya'ya gönüllü gitmişti. Talihim varmış, diyordu kendi kendine. Herkes buraya gelmek için can atıyor. Faşistlerin ilericiliğin düşmanı olduğunu biliyordu. Kitaplarda, gazetelerde okuduğu için biliyordu. Quattro Camino mahallesinin sefil ve daracık bir sokağında çocuklar oynuyorlardı. Geldiğinin ertesi günüydü. Ne çok çocuk var İspanya'da, diye düşündü. Birden büyük bir patlama oldu. Ve Lütçinski yol boyu kandan bir derenin aktığını gördü. Zamanla daha pek çok şey gördü ama o sıcak günü unutamadı. 22 Haziran'da Brest-Litovsk'taydı. Elbisesi yırtılmış, kucağında çocuğuyla bir kadın bizi kurtarın diye haykırıyordu. Kadın arabasını aldı. Çocuk ölmüştü. Lütçinski Oskol'den Voronej'e kadar çekildi. Üniversitenin birinci sınıfında okuyan büyük oğlu orada öldü. Generalin emrindekiler iyi bir komutandır diyorlardı ama biraz serttir. Oysa yüreğindeki yara durmadan kanıyordu. Şimdi gözlerini kapamış gülümsüyordu. Berlin. Minaev düşlerinin akışına kendini kaptırıyordu. Çocukluğundan beri leylakları severdi. Çiçekten başka şey olmayan çiçekler vardı ama leylakların özelliği başkaydı. Belki ilkbaharda açtıkları sessizlik ve uzun kuzey gecelerinin tek düzeliği yerini uğultuya, lokomotiflerin düdüğüne, genç kızların kahkahalarına, sevme isteğine ya da çok uzaklarda bir yere gitmek arzusuna bıraktığında, kısacası olağanüstü bir şey yapmak istediğinde insanın kurduğu düşleri hatırlattıkları için. "Bak, beş yapraklı bir yonca," dedi Minaev Olga'ya. Olga güldü ve minicik çiçeği yuttu. "Merak etme, bunsuz da mutlu oluruz." Mühberg'in işi bitti. Demek ki kibar Almanların deyimiyle nah Berlin. Yemekleri sevimli bir evde yiyorlardı. Saks porselenleri içinde konserve atıştırıyor, kristal bardaklarda da su içiyorlardı. Siyasal komiser Tereşkoviç, "Bu ev kimin acaba, merak ediyorum," dedi. "Herhalde bir bankacının olmalı. Şimdilik Yaroslavlı bir dülger ailesinin çocuğu Piotr Tereşkoviç yerleşti buraya." Bir süre düşündü, sonra Minaev'e, "Nasıl oldu da sen Yaroslav'a hiç gelmedin?" dedi. "Daha güzel bir kent olamaz. Volga'nın üzerindeki cadde bütün yolculuğa bedeldir. Moskova'da oturuyorsun. Başkentin hemen yakında olduğu halde Yaroslav'a gitmedin ha?" "Şeyden," birden durdu. "Münchhausen'den mi?" "Mühberg'den daha iyidir diyelim. Tanya ile tanışırsın. Marksizm hocası, o kadar diyorum sana. Üstelik gerçekten harika bir kadın. Küçük Mayan 4 yaşında. Savaşın başından beri göremedim. Mayıs'ta savaş başlamadan bir ay önce doğdu. Tanya küçüğün daha o sıra güldüğünü söylüyordu ama kuruntu tabii. Mutlaka beni görmeye geleceksin. Ne aptalca şey yahu. Avrupa'nın yarısını gezdik, sen Yaroslav'ı görmedin. Bu hikaye de neredeyse bitecek." Hilda'nın oturduğu evin yakında bir mermi patlamıştı. Mutfak camları zangırdadı. Hilda bir isteri nöbeti geçirdi. Bombardımandan korkmuyordu. Komşularla Walter cesaretine şaşıp kalıyorlardı. Berlin'e dönerken neyle karşılaşacağından haberi vardı. Ama bu kez sinirleri dayanamamıştı. Pencereden dışarı bir göz attı. Ortalık simsiyahtı. Karanlıkta Rus tanklarının homurdandığını duyar gibi oldu. Az sonra Bolşevikler eve dolacak. Bir el bombası sallasalar neyse, hepimize işkence edebilirler. Bir bardak su içti. Alt dudağını ısırdı. Aynada kendini seyretti. Şu Walter da ne aptal. Tabii ki yüzüm kötü. Geçirdiğim gecelerden sonra daha iyi olabilir miydi? Ama yine de fena sayılmam. Küçük Polvik'i görür gibiydi. Akşama doğru koşarak gelmiş, soluk soluğa, "Bana da bir fast patron verdiler," demişti. "Çok ağır ama önemi yok. Taşıyabiliyorum. Bir tek tank geçirmeyeceğim. Hilda, erkek gibi dudaklarımdan öpün beni." Hilda çocuğu öptü. Paul bu öpüşün etkisiyle düşecek gibi oldu. Ertesi gün Hilda'yı kum torbası taşımak zorunda bıraktılar. Çok kızgındı. Bir ses bir asker şarkısının nakaratını söylüyordu. "Tan yeri, erken ağırdın. Göğsümde bir delik var." Hilda düşündü. Ya kurt öldüyse? Olamaz böyle şey. Kurtu çok seviyorum. Hepsinden daha çok. Benim ilk, dolayısıyla da gerçek aşkım. Yıllarca bağlı kaldım. Ona yardım etmek zorundayım. Bu torbalar onu kurtaracaksa fıtığa bile razıyım. Bir okul kitabını hatırladı. Ren Nehrimiz, Almanya, Asırlık Meşeler, Friedrich'in Havancıları. Yanında yaşlı, yüzü mavi damarlarla dolu minicik kır bıyıklı bir adam çalışıyordu. Durmadan yakınıyordu adamcağız. "Siyatim var. Yaşım 62. Yük kaldıramam. Ceremesini gençler çekmeli." Budapest Strasse ile Königgrätzer Strasse'nin köşesinde bir top mermisi patladı. Hilda denizde yüzercesine kollarını açıp kaldırıma kapandı. Siyatikli adam doğrulduğunda mendiliyle pantolonunu, sonra yüzünü sildi. "Tamam," dedi. Sorarım size bayan, bu barikatlara kimin ihtiyacı var? Oder nehrinde Rusları durduramadıysak bu sokakta nasıl durdurabiliriz? Hem sonra kim durduracak? Halk ordusuna yazılan sümüklüler mi yoksa ben mi? Göbels tepesinde taşısın kum torbalarını. Hak etti bunu. Hilda düşündü. Bütün diller çözüldü. Haklı adam. Walter anlamak istemiyor çünkü kafası sınırlı. Sonra polis müdürlüğünde çalışıyor. Düşünecek cesareti yok. Daha 1940'da Kurt bu işin sonunun kötüye varacağını söylemişti. Ben bile geri vermek zorunda kalacağımızı bildiğime göre Paris'i almak ne işe yarardı? Ne kadar da insan öldü. Hadi Paris üzerine yürümeyi anlayabilirim. Çekici gelir insana Paris. Hayatım boyunca oraya gitmeyi düşledim. Ama Rusya'ya burnumuzu sokacak ne vardı? Savaştan önce bile ormanları ve bolşevikleriyle korkunç bir ülke olduğunu Kurt söyledi. Orada ne geçti sanki ellerine? İneklerle aynı odada yatıyorlardı. Şimdi Ruslar buraya geldi. Beni öldürecekler. Oysa nedenini bile bilmiyorum. Belki benden hoşlanırlar. Hem sonra Kurt eve dönecek. Deliler için ölmek neye yarar? Savaştan önce Kurt her şeyin yoluna gireceğini söylemişti. Korkacak bir şey yoktu. Çünkü biz fırtınaydık. Ne aptalca söz. Ben fırtına değilim. Benzerlerim gibi bir kadınım. Barış istiyorum. Kum torbalarını sürüklüyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Walter eve dönmedi. Hilda onun bütün gece boşuna bekledi. Ertesi sabah polis müdürlüğüne koştu. Walter'ın Silezya istasyonunu savunduğunu söylediler. Ama oraya gitmek olanaksızdı. Ateş ediliyordu dört yandan. Yine de Hilda bir yolunu bulup Silezya garına varabildi. Birkaç kere kaldırımlarda sürünmesi gerekti. Sana sandviçle çikolata bir de kolonya getirdim dedi Walter'a. Kocasına gönderecek zamanı bulamamıştı. Ne yapıyorsun? Çılgınlık seninkisi. Ayaklarının ucunda yükseldi. Sarı saçlarını sallayarak onu öptü. Walter bir küfür savurdu. Allah'ın belası dişi. Olanı biteni görmüyor musun? Sonra kendini topladı. Sinirlerim çok bozuk da. Çabuk geri dön. Hilda uzaklaştığında bir küfür daha savurdu. Bu orospular için mi ölmemiz gerekiyor? Rus tankları iki kere Frankfurt Halle'de görülmüştü. Uçak savar toplarıyla tankların üzerine ateş ediliyordu. Walter düşünüyordu. İster öldürsünler, ister bıraksınlar gideyim. Ama şu iş bitsin artık. Fazla dayanamayacağım. Lichtenberg'den Silezya istasyonuna doğru ilerleyen tankların en önündekinin içinde farkına varmadan Valya'ya babasıyla ilgili korkunç gerçeği anlatan Asteğmen Misha Bolotarenko vardı. Misha uzun süre kendini bağışlamamıştı. Peki ama nereden esti de söyledim. Eskiden Zina ve Pickwick kulübün öteki kızları onu incelikten yoksun, kaba saba biri sayarlardı. Oysa herkese acıyan, yufka yürekli bir çocuktu Misha. Kaba görünüşü utangaçlığından geliyordu. Kocaman, yüzgeci andıran ellerini saklamak ister, bu yüzden de durmadan sallardı. Az da olsa kendinden söz etmeyi sevmediği için yüksek sesle son futbol maçından ya da en yeni otomobillerden dem vurdu. Zina Misha'dan hoşlanmamıştı ama o hep genç kızı düşünüyordu. Öldüğünü haber alınca hayatını aydınlatan kendisine çok gerekli ışığın söndüğünü sandı. Oysa savaştan önceki iki yıl Zina'yı hiç görmemişti. Şimdi Misha ceketinin üst cebinde Zina'nın resmiyle Valya'ya gönderdiği gazeteden kesilmiş yazıyı taşıyordu. Zina da Berlin'e vardı dedi kendi kendine. Sönük, tek düze evleri ilgisiz bakışlarla susuyordu. Buranın her şeyinden nefret ediyordu. Tek avunduğu nokta sonunda Berlin'e varmış olmalarıydı. Misha'nın 5. tankıydı bu. Daha önce 2 kere yaralanmıştı. Kuban'da ve Harkov önlerinde. Tankın içi de amma sıcak. Kuryglikov'a baktı. Yüzünden terler akıyordu. Duşun altından yeni çıkmış gibi. Misha zorlu darbeyi hissetti. Bağırmaya çalıştı. Sesi çıkmadı. Misha Zolotarenko'nun ölüsünü tankın içinden çıkardılar. Arkadaşları somurtmuş, susuyorlardı. Ama hepsinin düşüncesi aynıydı. Savaşın sona ermesinden 5 dakika önce. Tanklar durmadan ilerliyordu. Önlerine bir barikat dikilmişti. 69 numaralı bir tramvayla devrilmiş arabalar. Walter barikatın arkasındaydı. Tanklar iyice yaklaştığında birden elindeki Fast Patrone'yi atıp kaldırıma doğru sürmeye koyuldu. Bu yolda amma geniş, kaldırıma varamayacağım galiba. Yine de kaldırıma ulaştı, geniş bir kapıdan içeri süzülüp üst kata çıktı. Hem merdiveni çıktı hem de korkudan ödü patladığı için yüreği hızla çarpıyordu. Yaşıyorum. Olabilir mi? Kolluğunu söküp attı. Sersemliğin de bir sonu var. Führer'in canı isterse bu oyunları oynasın. Ben sıradan bir adamım. Yaşamak istiyorum. Silesia istasyonunun yakınındaki işçi evlerinde SS'ler mevzilenmişti. Vasya ateş açma emri verdi. Bir yaşlı adam sürünerek Rusların yanına geldi. Onlara ''Tanrı aşkına ateş etmeyin'' dedi. ''Evlerde kadınlarla çocuklar var.'' Vasya ateşi kestirdi. ''Sivil halka 10 dakika izin veriyoruz. Dışarı çıkın.'' Evlerde oturanlar çocuklarını, bavullarını, paketlerini taşıyarak koşa koşa çıkıyorlardı dışarı. ''Ah şu yavrular!'' diye homurdandı Astemen Gorbatenkov. Çocuklara çok acıyordu. Ama SS'ler makinalarıyla hem alanı hem de alana çıkan iki sokağı kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Artık evlerden çıkanlara da ateş ediyorlardı. Derken Vasya komut verdi. Ateş! General Luchinski, Minaev'e dün Berlin kuşatmasıyla ilgili günlük emri aldık dedi. Yalnız kentin merkezi dayanıyor. Bir süre düşünüp devam etti. Harekat başarıyla gerçekleştirildi. Plana gelince sözünü etmek gereksiz. Stalingrad'daki elin eseri. Krylov, Rumelsburg istasyonundaydı. Halk trene saldırdı. En açık gözler baltalarla vagonları kırıp konserve, şeker, tütün ve mercimek çuvallarını götürüyorlardı. Öbürleri de elleriyle tahtaları sökmekteydiler. Çocuklar toz şekerlerini önlüklerine, balı da kasketlerine dolduruyorlardı. Dmitri Alekseyeviç hemşire Sevelova'ya, ''Şu somun pehlivanlarına, şu sahte kabadayılara bak.'' dedi. Akılları başlarından gitmiş. Kendi ülkelerinde Berlin'de olduklarını unutuyorlar. Bir de namuslu oldukları, bizim ülkemize girince soysuzlaştıkları söyleniyordu. Olamaz. Şuraya bakın. Bir çocuğu çiğniyorlar. Krylov kalabalığa saldırdı. Durun. Yoksa ateş ederim. Sefiller. Kendi çocuklarınıza da mı acımıyorsunuz? Yerden 8 yaşlarında bir kız çocuğu kaldırdı. Revire götürün. Bir kolunu kırmışlar. General Helwitz, 5 katlı bir evin bodrumuna sığınmıştı. Emir subayı raporunu verdi. Ruslar Kaiser Wilhelm Strasse'de. General cevap vermedi. Tümen komutanıydı. Elinden geldiğince savaşmıştı. Ama bu savaş değil. Delilikti artık. Genelkurmay'dakiler ne düşünüyor acaba? Belki artık Kittel değil de Goebbels ya da Führer türünden bir cahil orduya komuta ediyor. Bu deli dünyanın en iyi ordusunu yok etti. General Helwitz, birliğinin kendinden önceki komutanı Albay Gabler'i düşündü. İlk gençliğinden beri onu tanırdı. Askerlik sanatını birlikte öğrenmişlerdi. Naziler onu kurşuna dizdiklerinde Helwitz, ''Çok acıdım, iyi bir komutandı.'' demişti. Ama cezasını hak etti. Siyasete karışmamız doğru değil. Şimdi bu sözleri hatırlayan general alaylı alaylı güldü. ''Ya Naziler? Askeri harekata karışmaktan başka şey yaptıkları yok.'' Hitler'i devirmek isteyenler haklı. Yazık ki Schoffenberg isabet ettirememiş. 44 yazında bile zararsız bir barış anlaşması yapabilirdik. Şimdi bizi dizüstü çökertecekler.